Enerji Sohbetleri. Küresel enerji piyasalarına yönelik güncel olaylara odaklanan bir podcast'tir.
Merhaba, 3 Nisan 2023 tarihinde karşımızda Londra'dan Cüneyt Kazakoğlu var. Cüneyt merhaba.
Merhaba Barış, iyi akşamlar.
İyi akşamlar. Cüneyt, senle iki şey konuşacağız. Aslında bu bizim normalde yeni enerji gündemi 15 günde bir yaptığımız podcastlerden biri. İki şey konuşacağız. Birincisi bugünkü OPEC kararı. İkincisi de Avrupa Birliği'nin yapmış olduğu net sıfır sanayi kanun tasarısı diyelim. Hemen başlayalım OPEC'le.
OPEC bugün değil, dün akşam birden koordine biçimde gönüllü bir üretim kısıntısına gitti. Değişik ülkeler değişik açıklamalarda bulundular işte. Suudi Arabistan en büyük tabii ki. 500 bin varil günde. Onun arkasından Irak geliyor. 211 bin varille. Birleşik Arap Emirlikleri 144, Kuveyt 128 vesaire derken OPEC'in kendi çekirdek OPEC, öz OPEC diyelim. Öz OPEC'in OPEC 1 milyon varillik günde bir kesintiye gidecek. Ondan sonra OPEC Plus'a dahil olan çekirdek OPEC'te yer almayan ülkeler de var bu kesin koordineli koordine hareketin içinde. Kazakistan, Umman ve Rusya. Onlar da kendi aralarında 600 bin varil günde kadar kesecekler. Daha doğrusu Rusya kesmeyecek. Rusya zaten kesintide oydu. Onu uzatacak. Ama net 600 bin varillik bir şeyi var bunun. Etkisi var. Toplamda bütün bunlar yaklaşık 1.2 milyon varil Rusya'yı 1.150 Rusya'yı katmazsan devam eden kesinti olduğu için Rusya'yı da katarsan 1.650 milyon varillik bir kesinti demek oluyor. Bu Mayıs'ta başlayacak ve yıl sonuna kadar gideceğini belirttiler. Gönüllü kesinti deniyor. Yani her ülkenin sanki kendi içinde bir gönüllü hareketle yaptığı bir şey. Yani bir koordineli bir OPEC hareketi vesaire değil ya da OPEC'in resmi bir kesintisi değil. Arkasında da işte piyasayı dengede tutmak ve benzeri şeyler var, bahaneler var diyelim, açıklamalar var.
Peki senin yorumun ne oldu bu kesintiye? Çünkü çok ansızın düştü, bir kimse de beklemiyordu gördüğümüz kadarıyla.
Kimse beklemiyordu ama yani böyle bir şey olabileceğini biz yazdık geçen 14 Mart'ta bir raporumuzda bunu böyle bir şey olabileceğini yazdık. Şimdi birkaç tane şey var. Birincisi hakikaten işin biraz böyle politik, hafif komplo teorisi kokan tarafı var. Bir de diğer tarafı da gerçek böyle arz talep dengesi, market fundamentals diyebileceğimiz tarafı. Hafif komplo teorisi kokan tarafında böyle şey hikayeleri var işte. Rusya, Batı'yla olan mücadele, artı işte Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejik petrol stoklarını doldurmayacağız. Fiyat düştü ama biz doldurmayacağız gene açıklaması. Yani zaten daha önce de böyle bir stratejik petrol rezervinden satış yaparken doldurmayacağız açıklaması vardı önceden. Fakat işte arada böyle bir çelişkili demeçler verdiler onlar da. İşte tekrar bunu alım yapacağız fiyat yeteri kadar düşerse falan diye. Fiyat düştü, alım yapılmıyor. Sanki ona bir tepki olarak mı acaba yapıldı böyle tekrar fiyatı zıplatmak için diye düşünülebilir. Ya Biden'a karşı. İkinci bir şey, daha böyle politik bakmak istersen bunların hepsi tabii biraz artık komplo teorisi tarafına geçiyor ama yani Batı'da enerji fiyatları enflasyonun en büyük ittirici gücüydü. Şimdi enerji fiyatlarının düşüşünden sonra işte merkez bankalarının faiz artırımlarının da sonuna mı geliyoruz konuşmaları başladı. Üstüne üstlük bu faiz artırımlarının banka sektörüne olan olumsuz etkileri iyice belirginleşince işte tamam tekrar faiz artırımları bitecek, hatta bir tane ara verilip ondan sonra Fed tekrar azaltacak vesaire derken şimdi mesela petrol fiyatını 10-15 dolar belki de zıplatacak bir karar almak, Batı'daki bu azalan gerilemede olan enflasyonu tekrar fişeklemeye yönelik bir hareket gibi de okunabilir. Bu ikinci bir yorum. Üçüncü bir yorumu bizim seninle geçtiğimiz podcast'te konuştuğumuz şey üzerine yapılabilir. Biraz değinebiliriz. Orada hatırlıyorsun senin en son sorduğun sorulardan biri Çin fiyat takibi mi yapıyordu? Bu kendi içinde. Ben de orada biraz dilim döndüğünce Çin'in görünen talebiyle kendi içindeki gerçek talebi arasındaki farkı anlatmaya çalışmıştım. Şimdi bu tam böyle ona uygun bir hareket oldu şimdi. Çünkü daha orada da konuştuğumuz gibi orada da söylediğim şey şuydu. Çin'in görünen talebi yani dünyadan çektiği ham petrol ithalatıyla beraber dünyadan çektiği ham petrol özellikle bu yılın birinci çeyreğinde çok fazlaydı. Oradan sonra azalmaya başlayacak demiştim. Hakikaten mesela bizim son rakamlarımıza göre falan da varacak satın alınan tankerlerin varışı da Mayıs gibi falan olacak şekilde Mayıs ithalatı Çin'de zirve olacak. Ondan sonra Mayıs'tan itibaren Çin'in ham petrol ithalatı azalacak. Önemli ölçüde azalacak. Bu Çin'in dediğim gibi kendi içindeki gerçek talebi azalacak demek değil. Onları stoklardan karşılayacaklar. Dolayısıyla burada bir komplo teorisi yazmak istiyorsan işte Çin petrol fiyatı ucuzlamışken alımını yaptı. Ondan sonra konuştular kendilerine anlaştılar. Tamam Çin bizi aldık dedi. OPEC de bunun üzerine fiyatları zıplattı. Çin alımını yaptıktan sonra gibi bir yorum da yapılabilir. Her halükarda böyle bir vaka, böyle bir olay var. Yani hakikaten Çin'in dediğim gibi Nisan-Mayıs ayında şeyleri alımları zirve yapacak. Ondan sonra azalacak. Son olarak da tabii ki gerçek arz talep dengesi açısından bakabilirsin. Yani burada önemli olan şey OPEC belki de gidişatı iyi görmüyor. Yani söyle petrol piyasalarındaki bilhassa talep, dünya ekonomisi, işte bu sonda bankaların birkaç tanesinin patlaması vesaire gibi hikayeler neticesinde belki gerçekten önümüzde bir tane büyük bir kriz bekliyorlar. Ve o kriz neticesinde de petrol talebinde çok büyük bir düşüş bekliyorlar ve ona yönelik önden el alma gibi bir hareket yapıyorlar. Bu biraz enteresan tabii çünkü OPEC'in son şeyine baktığın zaman, son OPEC raporuna baktığın zaman aylık raporuna mesela bu yıl için 2.3 milyon varil büyüme bekliyorlar. Herkesten fazla büyüme bekliyorlar bu yıl. OPEC IEA'dan fazla, bizden fazla, EIA'dan fazla. İkinci, üçüncü, dördüncü çeyrekte hatta 2.5 milyon varil ortalamaya geliyor OPEC'in beklentileri. Ve yine OPEC şeyi olarak bakarsan mesela kolon OPEC dediğin kendi petrol dengelerinde OPEC'in üretmesi gereken petrol de hakikaten en fazla seviyeye denk geliyor. Diğer öngörü diğer ya da diğer rapor yazanlarla mukayese edildiğinde. Dolayısıyla kendi talep öngörüleri şimdiye kadar bu tarz böyle büyük bir kriz geliyor, talep çok kötü düşecek falan tarzı bir şey işaret etmiyordu. Fakat belki herhalde bu son birkaç banka olayından sonra Credit Suisse krizinden, Studi'lerin de bir müdahil olduğu Credit Suisse olayından sonra falan belki görüşleri değişti. Hakikaten bu gidiş değil deyip önden bir böyle bir tedbir için bir üretim kısıntısına gittiler. Bunun etkisi ne olacak? Bir de onu şey yapıp da kapatayım. Tabii ya, piyasada acayip bir sıkışmaya yol açacak şimdi. Bizim geçen ayki arz talep dengesi öngörülerimize göre bu yılın geri kalanı nispeten dengeli petrol piyasasıydı. Yani arzla talep birbirini dengeliyor. Stoklarda öyle çok aman aman bir artış olmuyor vesaire. Bu hatta önümüzdeki yıla da sarkacak şekilde gayet dengeli, munis bir piyasa bekliyorduk. Fakat şimdi bu tarz bir üretim kesintisinden sonra tabii bilhassa OECD ülkelerindeki ticari stoklar önümüzdeki Mayıs ayından itibaren, bu kesinti Mayıs ayından itibaren başlıyor. Mayıs ayından itibaren tabii ki hızla azalmaya başlayacaklar. Özellikle bu yılın ikinci yarısında dolayısıyla bayağı bir şey olacak, piyasada daralma olacak. Bu da doğrudan etkisi. Tabii piyasada daralma demek hem fiyat yapısının değişmesi demek, yani contango backwardation tarzı, hem de öndeki fiyatın zıplaması demek, asıl önümüzdeki ayın kontratının zıplaması demek. Biz de herhalde rahat bir, yani bugün zaten mesela 85 dolara yakın kapadı Brent, 84 nokta bir şeyden kapadı diye gördüm. Bir 5 dolar zıplattılar zaten bugün yani.
Aynen. Peki şöyle ikinci kısma geçelim. Çünkü bu konuyu önümüzdeki günlerde de görüşeceğiz. Büyük ihtimalle petrol raporu sonrasındaki podcastimizin de konusu olacak. Çok güzel bir raporunuz var, newsletter'ınız var burada, yeni enerji ekonomisiyle alakalı. Orada çok ilginç bir metrik var. Bence bizi dinleyenlerin duymasını gereken, bunu sen anlatırsan. Avrupa'nın sanayileşmesiyle, yani industrialization veya sanayisizleşmesiyle Henry Hub ve Avrupa fiyatları oranına dayalı bir analiz yapmışsınız. Anlatır mısın?
Şöyle orada şöyle bir olay var. Bu Avrupa'nın bu şeyden Rusya-Ukrayna savaşından son derece olumsuz etkilendiği bir gerçek. Yani herkes olumsuz etkilendi. Bizim de enerji faturamız arttı vesaire. Fakat endüstri ya da sanayi açısından baktığın zaman işler hakikaten bayağı kötü. Bilhassa doğal gaz fiyatlarındaki zıplamalar geçtiğimiz yıl işte 2022 Ağustos'unda mesela zirve yaptı. Doğal gaz fiyatındaki zıplama TTF Avrupa doğal gaz fiyatı çok büyük bir ekonomik darbe sanayi için. Özellikle doğal gazı ham madde olarak kullanılan kimyasal petrokimya endüstrisi vesaire için çok çok büyük bir darbe. Şimdi asıl sorun şu, anlayış farkı şu buradan. Ondan sonra da şu asıl anlayış sorun farkına geleceğim. Bu doğal gaz fiyatları düştüler zamanla. Tekrar indiler vesaire. Fakat sorun şu, insanlar buna şöyle bakıyor. Doğal gaz fiyatı işte tekrar savaş öncesinde ya da ne diyeyim 2021'in dördüncü çeyreğindeki seviyeye geri geldi. İşte 13 dolar MMBTU başına 13 dolara falan indi mesela şu sıralarda zannediyorum. O Ağustos'ta bahsettiğim zirve yaptığında 70 dolardaydı. Yani inanılmaz bir düşüş gerçekleşti tekrar ama insanların anlamadığı şu. Avrupa'yı vuran darbe sadece bu işte arada bir 6 aylık yüksek doğalgaz şeyi değil. Bu esnada yıllarca şöyle anlatayım. Endüstri sanayi merkezi Avrupa olarak düşündüğün zaman bu adamların girdi fiyatları Avrupa zaten bir net enerji ithalatçısı olduğu için daima yüksekti. Yani Avrupa daima pahalı dünya ölçeğine göre nispeten pahalı gaz kullandı. Mesela Orta Doğu ile mukayese edersen, Amerika Birleşik Devletleri ile mukayese edersen ve bunun haliyle bir girdi masrafı oldu. Dolayısıyla Avrupa'da üretilen ürünler dünya ölçeğinde nispeten pahalı ürünler oluyorlar. Yani işte sonuçta bu Alman arabasının Amerikan arabasından pahalı olması gibi. Ama Alman arabası bunu nasıl haklı çıkartıyor? İşte daha iyi kalite oluyor, daha iyi işçilik oluyor vesaire vesaire. Dolayısıyla Avrupa bu farkı o şekilde kapatabiliyordu. Fakat bu son şeyin darbesinden sonra, fiyat darbesinden sonra asıl bu denge bozuldu. Yani geçtiğimiz 10 yıl içinde TTF Avrupa doğalgaz fiyatı ile Amerika Henry Hub doğalgaz fiyatının oranı ortalaması 2. TTF işte 2 ya da 3. TTF Henry Hub'ın 2 kat üstü. Avrupa endüstrisi de bu oranla çalışmaya alışmış, kendini buna göre ayarlamış. İşte daha iyi işçilik, daha yüksek inovasyon girdi payı vesaire gibi şeylerle ortaya çıkan ürün bu fazla girdi fiyatını ve telafi etmek için fazla yüksek satış fiyatını haklı çıkarıyor. Bu böyle gidiyor. Fakat şimdi bu savaş bu dengeyi bozdu. Yani mesela biraz önce sana dedim TTF 13 dolara indi diye. TTF 13 dolara indi ama şu anda Henry Hub'ın 6 katı fazla. Yani önceden senin Henry Hub'ın 2 katı fazlasına kurduğun, o şekilde dizayn ettiğin bir sanayin var. Şimdi Henry Hub'ın 6 katı fazlasına çıkıyorsun. Şimdi bu birinci etki. Yani senin doğal gaz fiyatında inmiş olabilir fakat başka bir yerde çok daha ucuza var. İkinci etki bu Amerika Birleşik Devletleri'nin Inflation Reduction Act IRA ile beraber getirdikleri sanayi destek programı, yeşil sanayi ya da yenilenebilir sanayi destek programı ile geldi. Adamlar son derece büyük bir şekilde yaklaşık 370 milyar dolarlık bir şey çıkardılar, çek çıkardılar diyeyim. Bu şey için yeşil sanayi, işte karbonsuz enerji yatırımları vesaire, elektrikli arabalar vesaire için. Şimdi bu ikisinin birleşimi asıl Avrupa'nın sanayisizleşmesi açısından bizim öngörümüze göre en büyük tehdit. Yani bir taraftan ne var? Enerji fiyatın zaten pahalı. Enerji girdi fiyatın zaten pahalı. Hep pahalıydı diyelim. Şimdi daha pahalı. Üstüne üstlük Amerika Birleşik Devletleri gibi senin firmaların için gayet güzel imkanlar sunan bir yer, yeni bir pazar açılıyor. Orada enerji girdi, fiyatları ucuz. Kendiliğinden ucuz zaten yani. Hiçbir şey yapmanı gerek yok. Üstüne üstlük adamlar bir de orada inanılmaz bir teşvik sunuyorlar sana. Evet. Dolayısıyla bizim öngörümüz bu ikisinin birleşimi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin sunduğu teşvik artı ucuz doğal gaz fiyatı kombinasyonunun Avrupa'daki bilhassa enerji faturası yüksek endüstrileri, dediğim gibi petrokimya buna bir örnek, Avrupa'dan uzaklaştıracağı ve bunların üretimi Amerika Birleşik Devletleri'ne vesaire kaydıracağı. Zaten bunu da yapıyorlar. Geçtiğimiz aylarda iki büyük firma, Dow Amerikalılar ve BASF Almanlar, Avrupa'da daimi olarak kapasite azaltımına gideceklerini açıkladılar. Ve işte BASF mesela Çin'e yatırım yapıyor. Almanya dışında bugüne kadar yaptığı en büyük petrokimya tesisini inşa ediyor. Çünkü niye, işte Çin ileride, Çin'de ve Asya'da asıl talep artışı orada ne olacak? Üstüne üstlük oradaki işte şartlar vesaire daha iyi. Bir taraftan da Amerika Birleşik Devletleri'ne yöneliyorlar. Çünkü dediğim gibi orada bir sürü böyle imkan var. Otomotiv endüstrisi mesela, bu otomotivde çok görüyoruz bunu. Mütemadiyen Amerika'ya yatırım yapılıyor vesaire. Yani bu Avrupa, bu dediğim gibi bu yüksek enerji girdi fiyatı üstüne üstlük rakip piyasalardaki sübvansiyonlar neticesinde bizim öngörümüz Avrupa Birliği'nin ciddi ölçüde bir sanayisizleşme yaşayabileceği, evet, tehlikesinin var olduğu.
Evet. Bence rapordaki metrikleriniz de harika. Tabi bu rapor abonelerinize gidiyor sadece. Son kısımda da, senin çok yoğun olduğunu bildiğim için, son kısımda da net sıfır sanayi taslağını sorayım. Onunla ilgili de güzel bir not yazmışsınız. Buyurun.
Ya onun da şimdi orada birkaç tane şey var. Bu Avrupa Birliği bu AYRA'ya kendi endüstrisini AYRA'ya kaptırmamak için tabii ki bir altı hamle yapmak istedi. Ve bu net sıfır sanayi kanun taslağını ortaya çıkardı. Bu 3 aşağı 5 yukarı hakikaten AYRA'ya bayağı benziyor pek çok açıdan. Yani yapmaya çalıştıkları şey, onların da işte kendi endüstrilerini, özellikle belli kritik teknolojilerde, bu net zero yönündeki kritik teknolojilerde, işte 8 tane teknoloji sayılıyor orada. Güneşten rüzgara, işte heat pump'lardan elektrolizörlere, karbon yakalamadan elektrik şebeke yatırımlarına kadar böyle 8 tane şey var. O endüstrileri Avrupa'da tutmak. Ve bunun için yatırım yapmak. Fakat tabii burada birkaç tane şey var. Bakıyorsun mesela, adamlar diyorlar ki mesela işte bizim 2030'da bu teknolojilerde Avrupa Birliği'nde yapılacak, kullanıma açılacak bu teknolojilerin %40'ı Avrupa Birliği'nde üretiliyor olmalı. Şimdi şeylere falan bakıyorsun tabii mesela, yani 2030'da mesela özellikle güneşte ya imkanı yok böyle bir şey olmasın. 2030'da adamlar senede 50 gigawatt solar kapasite koymak istiyorlar. Şu anda Avrupa'nın solar kapasite üretim kapasitesi 1 gigawatt. Yani 50 kat bir artış olması lazım. Hidrojen elektrolizörlerinde mesela 25 gigawattlık bir kapasite istiyorlar, hedefliyorlar. Şu andaki üretim 2.3 gigawatt senelik. İşte bataryada 610 gigawatt olacak. Şu andaki üretim 75 gigawatt. Yani hepsinin böyle bir beşer onar vesaire kat artırılması lazım. 2030'a düşünün, şurasında zaten 6,5 yıl kaldı yani. Ya da 7 yıl kaldı. Yani bunlar olmayacak duaya amin demek. Bu birinci şeyleri. Yani inanılmaz derecede yüksek hedefler, olmayacak hedefler koyuyorlar. Bu hadi bu ne? Bu standart bir şey diyelim. Yıllardır zaten hep bu var. Yani daha yeni mesela bu 10 milyon ton 2030 hidrojen üretimi yasalaştı. Ya da bu geçen hafta haberlerde vesaire çıktı. Bir 2019'da biz bu rapor yazdık. Buna imkanı yok, bu kadar elektrik üretemezler diye. Ya bunlar gene olmayacak şeyler. Ama hadi diyelim bunlar bir şey veriyor. Yani bir direktif veriyor, bir yön gösteriyor endüstriye vesaire. Fakat bu AYRA ile Avrupa'nın şeyini mukayese ettiğin zaman, kanun tasarısını mukayese ettiğin zaman birisi şunu görüyorsun. Sorun para değil. Yani iş para basmaksa bu adamlar da para basıyorlar. İşte AYRA'da 360 var ama işte bunlarda da 700-800 milyar var yani. Gerçekten şey, sorun parada değil. Fakat AYRA'yla mukayese ettiğin zaman gördüğün şey, ya bu adamların finansman mekanizması çok daha komplike, çok daha karışık. Yani Ayra'da bir tane Ayra var ve Ayra'nın mesela en önemli şeylerinden biri, adamlar neredeyse eline cash parası, eline nakit para veriyorlar. Yani al bu parayı git bir tane rüzgar santrali yap diyor sana. Ya o derece böyle basite indirgenmiş bir sistem. Halbuki mesela Avrupa Birliği'nde 10-12 tane ayrı finansman mekanizması var ve muhtelif projelerin belirli aşamaları için farklı finansman mekanizmaları kullanman gerekiyor. Yani bir tane batarya fabrikası kuruyorum mesela. O batarya fabrikasının fabrikayı inşa etmek için aldığım desteğin sağlayan finansman mekanizması ile de finansman kaynağı ile o bataryaları elektrikli arabalara monte etmek için kuracağım fabrikadan farklı, ya da ne bileyim o elektrikli arabaları şarj etmek için kuracağım şarj istasyonlarına destek olan finansman kaynağından farklı ve bunun hepsi için ayrı ayrı başvuruda bulunmam vesaire gerekiyor. Yani dolayısıyla bu Avrupa Birliği'ndeki bu bürokrasi şeyi daha ülke seviyesine inmeden bayağı bir karışıklaştırıyor işi ve bayağı şey bu hızı azaltıyor diyeyim. Avrupa Birliği'nin ya bir şey, yanı var mesela, iyi yanı diyeyim, Avrupa Birliği inovasyona çok fazla para da yatırıyor. Şeydeki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ayra'nın bir özelliği hakikaten kullanıma açmaya yönelik. Yani var olan teknolojileri büyük ölçekte inşa edip direkt kullanıma açmaya yönelik daha ziyade onun maddi desteği. Ama her halükarda yani Avrupa Birliği böyle bir karşı tepki olarak bu tarz bir şey çıkardı. Fakat bizim görebildiğimiz kadarıyla bu şeyi çok komplike. Finansman mekanizması çok komplike, fazla karışık ve dolayısıyla bunun şeyde ve konulan hedefler hiçbir şekilde gerçekleşecek hedefler değil. Dolayısıyla gene hala bayağı bir ithalat üzerinden yürüyecek her şey. Üstüne üstlük ithalat üzerinden yürüyen şeyi Avrupa'da yapmak istediğin için fiyatlar artacak. Yani bu net zero hikayesinin fiyatları olan olumsuz etkisi, kullanıcı fiyatlarına olan olumsuz etkisini daha bir biz 10 yıl falan bu şekilde çekeceğiz büyük ihtimalle. Buradan çıkan sonuçlardan biri o. Dolayısıyla bakalım nasıl gidecek ve de dediğim gibi yani bu baştaki bir önceki konuda konuştuğumuz gibi Ayra'nın bu Avrupa Birliği'nin yaptığı en önemli şeyler bu net zero, net sıfır sanayi kanun tasarısı ana yatırımı destekliyor. Yani CAPEX yatırımını destekliyor. Ama senin hala diğer tarafta ilk başta konuştuğumuz konu var. Yani senin enerji girdi fiyatın Avrupa Birliği gibi bir yerde Amerika Birleşik Devletleri'yle mukayese ettiğin zaman 6 kat daha fazla. Evet. Bu buna bir çare değil tabii bu kanun tasarısı. Dolayısıyla bu olmadığı zaman da yani tamam ben fabrika kurayım ama bir taraftan da deli gibi içerideyim benim operasyonel masrafım olarak. O da ayrı bir dert. Dolayısıyla yani orta uzun vadede bunun varacağı yer hakikaten bizim bir risk olarak 21. yüzyılın, ben bunu işte daha şeyde o birkaç defa daha paylaşmıştık ya da sunumunu yapmıştık. 21. yüzyılın ilk yarısı için böyle önemli, enerji dünyasındaki önemli risklerden biri Avrupa Birliği'nin sanayisizleşmesi bunun neticesinde.
İyi tarafından bakalım. Emisyonları düşmüş olacak böylelikle belki de.
Emisyonları tabii ki iyi tarafından bakalım derken tabii bu Türkiye için falan, bak şimdi mesela oraya gelmedik tabii ama bu mesela Türkiye için falan çok büyük fırsat aslında. Yani bu adamlar sanayisizleşecekler elbette, fakat bu sanayi yani sonuçta nihai ürünü almayı bırakmayacak. Dolayısıyla yani Türkiye'de gene Avrupa Birliği'nin çeperinde bundan gayetle faydalanabilecek ülkelerden biri kesinlikle.
Cüneyt çok teşekkürler. Onca yoğunluğun arasında imkan verdin, konuştun bizlerle. Var mı eklemek istediğim bir şey?
Yok, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol.
Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Enerji sohbetlerini Anchor, Spotify, Apple ve Google platformlarından takip edebilir, bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.